İnsan ne ile yaşar? Simon ailesiyle küçük bir barakada yaşıyor, ekmeğini ayakkabıcılık ederek kazanıyordu. Malsız mülksüz bir adamdı, işi fazla para kazandırmıyordu ve geçim darlığı içindeydi. Kazandığı boğazlarını ancak yetiyordu. Bütün kış boyunca karısıyla koyun derisi bir kürkü ortak kullanmışlardı. Ama onun da yüzüne bakılır yanı kalmamış, eskiyip yıpranmıştı. Yeni bir kürk almak için 2 yıldır para biriktiriyordu. Kış gelip dayanmadan önce az da olsa biraz para biriktirmişti. Karısının kumbarasında 3 ruble kağıt para vardı. Köy sakinleri de Sayman'a 5 ruble 20 kapik borçluydu. Bir sabah koyun derisi getirmek için köye gitmeye hazırlandı. Giydiği gömleğin üzerine karısının yamalı pamuk ceketini, üstüne de kendi ceketini geçirdi. Kumbaradaki 3 rubleyi aldı, ağaçtan bir asa kesip kahvaltıdan sonra yola düştü. Bugün borçlulara uğrar, 5 rublemi alırım diye geçiriyordu içinden. Yanımdaki 3 rubleyi de ekleyince, kürk için koyun derisi almam bu kadar yeter. Köye vardığında alacaklısına uğradı fakat adamı evde bulamadı. Adamın karısı borçlarını gelecek hafta ödeyeceklerine söz verdi ve yanında o kadar parası olmadığından dem vurdu. Başka bir köylünün evine uğradı Simon. Köylü, meteliği olmadığına yemin billah ediyor, yalnızca Simon'un onardığı bir çift çizmenin karşılığı olan 20 kapiyi verebileceğini belirtiyordu. Simon da koyun derisini borcu almak istedi fakat satıcı güvensizdi. Getir parayı, al deriyi diyordu. Simon'un o gün bulup buluşturabileceği para 20 kapikti. Alabildiği tek şey ise bir çift köşe çizme. Bir sıkıntı basmıştı Simon'u. 20 kapikle gidip içti, deri filan almadan evin yoluna vurdu. Sabah gelirken de çok üşümüştü. Fakat vodka içtikten sonra sağlam bir kürkü olmamasına rağmen pek üşümüyordu. Elindeki asayla buzlu toprağa vurup diğer elindeki çizmelerle güç bela ilerliyordu. Hiç üşümüyorum diye söyleniyordu. Koyun derisinden kürküm de yok ama biraz içtim. Damarlarımda onun sıcaklığı var. Kürk paltoda neme gerek yoluma gider. Hiç de gam yemem. Ben böyleyimdir. Hiç umursamam. Kürksüz de idare edebilirim. Karım çok öfkelenecek ama ne ayıp değil mi? Siz bütün gün ter dökün. Ekmeğinizin karşılığını vermesinler. Dur hele, borcunu ödemezsen ben bilirim yapacağımı. 20 kapikle borç ödüyor. Oncacık para neyime yeter? Ben vodkaya verdim o parayı. Elimden gelen bu. Durumu iyi değilmiş. Peki, tamam. Benimki iyi mi sanki? Evin davarların var. Benimse başımı soktuğum bu barakadan başka bir şeyin var mı? Kendi ekinlerini yetiştiriyorsun. Ben öyle miyim ki? Her şeyi dışarıdan satın almaya mecburum. Ne kadar kemer sıksam da haftada 3 rublem ekmeğe gidiyor. Eve geldiğimde neyle karşılaşsam dersiniz, ekmek yine bitmiş. Al sana 1,5 rublelik gider daha. Bunun için hem borcunu ödeyeceksin, lamıcımı yok. Böyle yürüyüp giderken virajdaki bir türbeye varmıştı. Gözlerini yukarı doğru kaldırınca mezarın ardında beyazımsı bir şey gördü. Ortalık giderek kararıyordu. Simon ne kadar dikkatle baktıysa da gördüğünü bir şeye benzetemedi. Burada böyle bir şey yoktu. Acaba bir öküz mü? Yok, pek benzemiyor. Biraz sen başına benziyor daha çok. Bembeyaz. Ama burada kim ne arar ki? Daha yakından görmek için yaklaştı Simon. Baktığı şeyin bir insan olduğunu fark edince şaşakaldı. Mezarın duvarına dayanmış bir adam hareketsizce duruyordu. Adam çıplaktı. Ölü mü diri mi olduğu da anlaşılmıyordu. Simon dehşet içindeydi. Onu soyup buraya atmışlar. En iyisi ben bu işe karışmayayım. Neme lazım diye geçirdi içinden. Böyle düşünerek yoluna gitti. Adamı görmemek için de türbenin önünden geçti. Birkaç adım attıktan sonra dönüp arkasına baktığında adamın duvara dayanmadığını, kendisine bakar gibi devindiğini fark etti. Simon'un korkusu iyice çoğaldı. Yanına mı gitsem, yoluna mı? Yanına gitsem başım belaya girer. Fakat kim bilir bu adam in midir, cin midir? Ya buraya geliş nedenleri kötü şeylerse? Hemen gırtlağıma sarılırsa? Beni kim kurtaracak? Gırtlağıma sarılmasa bile başıma bela açabilir. Çıplak bir adamla nice olur halim? Üzerimdekileri çıkarıp ona vermem ya. En iyisi buralardan kirişi kırmak diye geçirdiği içinde. Simon böylesi düşünceler için türbeyi ardında bırakıp yoluna gidiyordu ki vicdan azabıyla yolun ortasında kala kaldı. "Nedir bu yaptığın Simon?" dedi kendi kendine. "Adamın hali içler acısı. Sen ne yapıyorsun? Korkup kaçıyorsun. Senin paran pulun mu var ki? Çalınmasından korkuyorsun. Tüh sana Simon." Dönüp adamın yanına geldi. Adama yaklaşıp yüzüne baktı Simon. Gençten biriydi. Bedeni yarasız, beresiz ve sağlam görünüyordu. Fakat birazcık korktuğu ve donmak üzere olduğu belliydi. Duvara dayanmış duruyordu. Yere eğik başını kaldırıp Simon'un yüzüne bakmadı. Kendinde değil gibiydi ve gözleri kapalıydı. Simon azıcık daha sokuldu. Adam ayılır gibi göründü. Başını kaldırıp gözlerini açarak Simon'a baktı. Bir tek bakışı Simon'un adama ısınmasına yetti. Elindeki çizmeleri yere bırakıp kemerini açıp çizmelerin üzerine bıraktı. Ceketini çıkardı. "Konuşarak oyalanmayalım," dedi. "Hadi giy şu ceketi." Adamı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Delikanlı kalktığında Simon ona sağlıklı ve temiz yüzlü biri olduğunu gördü. Ceketini adama sardı fakat delikanlı ceket kollarını bulup giyemiyordu. Simon kolu tutup delikanlının giyinmesini sağladı. Ceketi tam giydirip kemeriyle de sardı. Sonra yırtık şapkasını çıkarıp adamın başına oturttu. Kendi başı üşüdüğünde "Ben neredeyse dazlığım ama onun uzun kıvırcık saçları var," diye geçirdiği içinden. Şapkayı alıp kendi başına giydi. "Ayağına da bir şeyler bulsam iyi olur," deyip delikanlı yere oturttu. Elindeki çizmeleri giydirip "Şimdi oldu. Hemen ayaklarını oynatıp ısın. Üst yanını sonra hallederiz. Nasıl, adım atabilecek misin?" diye sordu. Delikanlı ayağa kalkıp nazik bir tavırla Simon'a baktı ama konuşmadı. "Niye konuşmuyorsun?" diye sordu Simon. "Hava çok soğuk, hemen gitmeliyiz. Benim asamı al. Gücün kesildiğinde ona yaslan." "Evet, hadi gidelim." Delikanlı yürümeye koyuldu. Rahat adımlarla yürüyor, arkada kalmıyordu. Böylece giderlerken "Nerelerdensin, kimlerdensin?" diye sordu Simon. "Buralı değilim." "Öyle olmalı, çünkü buralıları tanırım. Mezarın yanında ne işin vardı?" "Bunu söylememi istemeyin." "Sana fenalık mı ettiler?" "Hayır, Tanrı cezalandırdı beni." "İyiliği de, kötülüğü de veren odur elbette. Ama yiyecek de barınak bulmalısın. Ne yana gitmek istersin?"
"Hiç fark etmez."
Şaşkındı Simon. Adam dolandırıcıya falan benzemiyordu. Nazikçe konuşuyor fakat kendine dair şeyler konuşmaktan kaçınıyordu. Simon içinden "Zavallının başına ne geldi acaba?" diyordu. Delikanlıya "Öyleyse bize gidelim. Hiç değilse ısınırsın," dedi. Beraber de Simon'un evine doğru yürümeye başladılar. Güçlü bir esinti çıkmıştı. İpince gömlekle kalan Simon üşüyordu. Vodka'nın etkisi azalmıştı. İliğine kadar üşüyordu. Burnunu çekiyor, karısının ceketine sarınıyordu. "Al bakalım koyun derisini. Deri almaya gittim. Üstüm başım açık halde eve geliyorum. Yanımda da çıplak bir adam. Matryona burnundan soluyacak." Aklına karısı geldiğinde üzüldü. Fakat delikanlıya bakıp da onun bakışını görünce sevindi. Simon'un karısı gündelik işlerini bitireli saatler oluyordu. Odun yarmış, su taşımış, çocukları doyurmuştu. Şimdi ise "Ekmeği bugün mü yapsam, yarın mı?" diye düşünüyordu. İyice bir dilim ekmek artmıştı. "Simon yemeğin iyiydiyse evde de fazla da yemese," dedi. "Ekmeği yarın yaparım." Ekmek dilimini eliyle tarttı bir. "Bugüne yeter ekmek. Tek bir şeyinde kum kaldı evde. Cuma'ya kadar da onunla yetiniriz." Ekmeği kaldırıp masa başına geçerek kocasının gömleğini elden geçirmeye başladı. Bir yandan da Simon'a kürk için deri alırken hayal ediyordu. "Tüccar kandırmazsa bari. Kocam sağ olsun fazla saftır. O kimseyi aldatmaz ama onu çocuklar bile aldatabilir. 8 ruble fena para değil. O parayı güzel bir kürk alabilir. Sepilenmiş deriden değil fakat sağlam bir şey olmalı. Bu kış iyi bir kürküm olmadığı için az mı zorlandım? Irmağa, konu komşuya bile gidemiyorum. Kocam evden çıktığında ne bulursa geçiriyordu üstüne. Benim giyeceğim bir şey kalmıyordu. Bugün yola çıktığında vakit geçti biraz fakat ancak bu saatlerde gelebilir. Tanrı vere de parayı meyhanede har vurup harman savurmaya." Böylesi düşüncelere dalmıştı Matryona. Bir anda ayak sesleri duymaya başladı. Sonra içeri iki kişi girdi. Matryona elindeki işi bırakıp hole çıktı. Simon ve yanında gençten şapkasız biri. Matryona kocasının nefesine vodka koktuğunu hissetti. Tanrım içmiş diye geçirdi içinden. Kocası paltosuzdu. Sadece ceketiyle duruyordu ve elinde de koyun derisi falan olmadan yüzü kızarmış halde durduğunu görünce öyle üzüldü ki içi parçalandı. Parayı vodkaya vermiş diye düşündü. Kimin nasıl olduğu belirsiz biriyle harcamış parayı. Yetmezmiş gibi bir galip adamı da eve getirmiş. Matryona ikisine de yol açıp onları izledi. Simon'un yanındaki adam kocasının ceketini giymiş, narin yapalı, gençten biri idi. Başı da şapkasızdı. Eve gireli beri adam ne hareket etmiş ne de başını kaldırıp kadına bakmıştı. Kadın böyle korktuğuna göre tekin biri değildir diye düşündü. Kadın somurtup ikisinin de neler konuşacağını merak eder gibi ocağın önünde beklemeye koyuldu. Kocası şapkasını çıkarıp olağan dışı bir şey yokmuş gibi peykeye geçip oturdu. Matryona, varsa yiyecek bir şeyler getir bize. Kadın kendi kendine omurdanıp bulunduğu yerde beklemeyi sürdürdü. Her ikisine de bakıp başını hayır dercesine salladı. Kocası kadının öfkesine kayıtsız kaldı. Her şey yolundaymış gibi adamın kolunu tutup gel dostum dedi. Bir şeyler yiyelim. Delikanlı geçip sedire oturdu. Yemek yapmadın mı bugün? Diye sordu Simon. Kadının sabrı taşmıştı. Yaptım yapmasın ama size değil. Herhalde aklın başında değil senin. Bir de içmişsin. Hani deri almaya gitmiştin? Deriyi bırak. Eve ceketle dönüyorsun. Bir de yanımda elin adamını getiriyorsun. Benim ayyaşlara verecek yemeğim yok. Sus Matryona. Boşuna kendini yorma. Hele bir sor önce nasıl bir adam diye. Sen parayı ne yaptığını söyle. Simon ceket cebine 3 rublilik parayı çıkardı. Bütün para burada. Trifonov'dan hava aldık. Haftaya varmaz ödeyecekmiş. Kadın biraz daha öfkelendi. Diri almak bir yana kendi ceketini de bu çıplığa giydirmiş, alıp eve getirmişti. Parayı masadan alıp gizli bir yere kaldırırken sizin için tek lokmam yok. Herkesin açını biz mi doyuralım? Dedi. Kadın sus hele. Bak ne diyeceğim. Akma ve sarmış birinin nesini dinleyeyim? Sana gönülsüz varmakta haklı çıktım işte. Çeyizlerimi bile satıp içkiye yatırdım parasını. Bugün kürk almaya gittin. Onun parasını da bu zıkkımı harcadın. Simon sadece 20 kapik harcadığını, adamı ne halde bulduğunu anlatmayı denediyse de karısından fırsat bulamadı. Karısı almış başına gitmiş, 20 yıl öncesinden söz ediyordu. Matryona aralıksız çene yaptı. Sonunda kocasını atılıp delikanlıyı kolundan tuttu. Ver ceketimi, dedi kocasına. Başka ceketim yok. Bunu bir daha giymeyeceksin. Hemen çıkar şunu, seni alçak. Simon ceketi çıkarmaya başladı. Ceketin bir kolunun astarı dışarı çıkmıştı. Kadın ceketi kocasının elinden kaparken dikişler sökülmeye başladı. Ceketi ele geçiren kadın hemen üstüne giydi, kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkmak niyetindeydi. Kararsız kaldı bir an. Aslında evden biraz ayrılıp sakinleşmek istiyordu. Ancak yabancının ne menen bir şey olduğunu da merak ediyordu. Eşikte duraklayan kadın, sağlam papuçu olsaydı böyle çıplak dolaşmazdı bu adam. Üzerinde bir kömlek bile yok. Eğer namuslu bir adam olsaydın, onu nereden bulduğunu söylerdin, dedi. Benim de anlatmak için çırpındığım bu işte, dedi kocası. Türbenin önüne geldiğinde onun çıplak, soğuktan ölecek haldeyken buldum. Bu havada çıplak oturulur mu? Tanrı gönderdi beni ona. Yetişmeseydim donar giderdi. Sence ne yapmalıydın? Ben yetişmeseydim hali nice olurdu. Onu yerden kaldırıp üzerindekileri giydirdim, alıp buraya getirdim. Neden bu kadar öfkeleniyorsun? Günah değil mi? Hepimizin başına gelebilir bu. Matryona bayramlık ağzını tam açacakken delikanlıya bakıp sustu. Delikanlı peykenin ucuna ilişmiş, kımıltısızca duruyordu. Elleri dizlerinin üzerindeydi. Başı göğsüne düşmüştü. Gözlerini yummuştu. Alnında acı çekmekten kaynaklanan kırışıklıklar oluşmuştu. Matryona sessizliğini bozmamıştı. Simon, Tanrı'da hiç mi korkun yok? Diye sordu. Bu sözler üzerine delikanlıya baktı Matryona. Bu adama karşı birden yumuşadı. Eşikten dönüp ocağa giderek yemek getirdi. Elinde bir fincanı masaya bırakıp içine biraz kıvas doldurdu. Kalan erice ekmek dilimini de masaya koyup kaşıkları sıraladı. Buyurun, dedi. Simon delikanlıya masaya buyur etti. Ekmeği küçük küçük parçalara ayıran Simon kıvası ufaladı. Beraberce kaşıklamaya başladılar. Matryona masanın bir ucuna ilişmiş, elleri başında delikanlıyı izliyordu. Kadın bu delikanlıya karşı merhamete gelmişti. Giderek daha cana yakın buluyordu onu. Adamın yüzünde bir ışıltı belirmişti. Somurtmuyor, kadına bakıp gülüşüyordu. Yemekleri yiyince masayı toparlayan Matryona delikanlıyı sorgulamaya başladı. Kimsin? Kimlerdensin? Buralardan değilim. Ne arıyordun buralarda peki? Bunu söyleyemem. Birileri malını mı çaldı? Beni Tanrı cezalandırdı. Bu soğukta orada çıplak mı yatıyordun? Evet ve soğuktan donacaktım neredeyse. Beni gören Simon merhamet edip ceketini bana giydirdi. Alıp evine getirdi. Siz de karnımı doyurdunuz ve bana iyi davrandınız. Tanrı bunun karşılığını verecektir. Kadın ayağa kalktı. Pencere önüne gidip onardığı gömleği alıp delikanlıya verdi. Giymesi için bir de pantolon buluşturdu. Bunu da giy, dedi. Tavan arasına veya ocağın üstüne uzan. Delikanlı ceketi çıkarıp gömleği giyerken tavan arasına uzandı. Kadın mumu söndürdü. Ceketi alıp kocasının yatağına çıktı. Kadın ceketi dizlerini örttü. Ama aklı delikanlıdaydı. Uyuyamıyordu. Ona son ekmeklerini verdiğini, sabah ekmeklerinin kalmadığını, bir de verdiği ceketle gömleği düşününce derin bir kedere boğuldu. Delikanlı gülümseyişini anımsayınca iç sevinçle doldu fakat. Matryona saatlerce uyuyamadı. Birden kocasının da uyuyamadığını anladı. Dizlerini örtüyü ceketi onun üstüne çekti. Simon? Ne var? Son ekmeği de siz yediniz. Hamur da yoğurmadım. Sabahleyin ne yiyeceğiz bilmiyorum. Komşumuz Marta'dan biraz ödünç alabilirim. Tanrı büyüktür, dedi Simon. Kadın biraz sessiz kaldıktan sonra. Eli yüzü temiz birine benziyor. Fakat kim olduğunu neden söylemiyor? Kendince bir açıklaması vardır bunun. Simon, yine ne var? Biz hep verdiğimiz halde neden karşılık alamıyoruz? Simon söyleyecek bir şey bulamıyordu. Sus da uyuyalım artık, deyip arkasından. Sabah olup da Simon uyandığında çocukları uykudaydı. Karısı ödün çekmek istemek için komşuya yollanmıştı. Delikanlı şöminenin üstünde kendi başınaydı. Gözleri düne göre daha ışıltılıydı. Evet dostum, boğaz ekmek ister, beden giyecek, dedi Simon. Geçimlik parayı kazanmak için çalışmak gerek. Yeter işler gelir elinden. Hiçbir şey. Afalladı Simon. İstersen öğrenebilirsin, dedi. Ben de diğer insanlar gibi çalışırım. İsmin nedir? Mihail. Dinle Mihail. Kendinden söz etmek istemiyorsan sen bilirsin. Fakat geçimini sağlamak zorundasın. Eğer gösterdiğin gibi çalışırsan yiyeceğini ve barınağını sağlarım. Tam senden ne razı olsun. Çalışırım. Sadece ne yapacağımı söyle. Simon baş parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Ne kadar kolay. Gördün mü? Mihail de onun yaptığını izledi. O da parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Simon daha sonra ona sicimin nasıl mumlanacağını öğretti. Mihail çabuk öğrendi. Simon bu kez ona kalın ipleri nasıl bükeceğini ve dikeceğini öğretti. Mihail öğrenmekte zorlanmıyordu. Aradan 3 gün geçince hayatı boyunca bu işi yapmış gibi ustalaşmıştı. Ara vermeden çalıştı ve çok az yiyecekle yetindi. Mesaisi bittiğinde sessizce tavanı izliyordu. Sokağa neredeyse hiç çıkmıyor, gerektiğinde konuşuyor, şaka yapmıyor, eğlenmiyordu da. Matryona'nın ona yemek verdiği gün dışında gülümsediğine rastlamadılar. Günler, haftalar, aylar geçti. Mihail geldi 1 yıl olmuştu. Simon'un evinde yaşıyor, onunla çalışıyordu. O kadar salmıştı ki herkes Simon'un kafası Mihail kadar sağlam ve güzel çizmeleri kimsenin dikemeyeceğini söylüyordu. Çevredeki herkes onlardan çizme almaya geliyordu. Simon'un durumu da gittikçe iyileşiyordu. Bir kış gününde Simon ile Mihail işlerini yaparlarken kızaklı bir çatın çektiği bir araba geldi barakaların önüne. Simon ve kafası merakla baktılar pencereden. Araba kapılarında duruyordu. Bir uşak atlayıp hemen kapıyı açtı. Bey barakaya girmek için eğildi. İçeri girdiğinde başı az daha tavana değecekti. Odanın 1/4'ünü kaplayacak kadar yapılıydı adam. Simon kalkıp eğilerek selamladı adamı. Bir yandan da şaşkınca bakıyordu. Böyle birini ilk görüşüydü. Simon sıska, Mihail narin, Matryona'nın kemikleri sayılıyordu. Oysa bu adam başka bir dünyadan gelmişti sanki. Al al yüzlü, devasa gövdeliydi. Boynu bir boğanın boynuna benziyor, bakışlarından bir soğukluk yayılıyordu. Bey ahlaya inleri kürkünü çıkarıp bir kenara atıp Peyke'ye ilişirken ''Ustama gidiniz?'' diye sordu. ''Ben deriz efendim.'' dedi Simon ileri çıkıp. Bey uçağına seslendi. ''Fetka, deriyi getir.'' Uşak elinde katlanmış bir deriyle içeri seyirtti. Bey deriyi alıp masanın üstüne bıraktı. Uşaktan deriyi açmasını istedi. Uşak söyleneni yerine getirdi. Bey deriyi işaretle ''Bana bak ayakkabıcı!'' dedi. ''Bu deriyi gördün mü? Nasıl bir deri olduğunu söyleyebilir misin peki?'' Eliyle deriyi yoklayan Simon ''Güzel bir deri!'' dedi. ''Tabii ki öyle! Senin gibi bir ahmak ömründe böylesini görmemiştir. Alman malıdır ve su içinde 20 ruble eder.'' Korkuya kapılan Simon ''Böyle deriyi nereden göreyim?'' dedi. ''Pekala, bu deriden çizme yapabilir misin bana?'' ''Elbette efendim, yapabilirim.'' Bey kükredi. ''Demek öyle. Fakat çizmeleri kime yaptığını, derinin ne kadar kaliteli olduğunu unutayım deme. Öyle bir çizme olsun ki bir yıl dayansın. Ne biçimi bozulsun ne de dikişlere atılsın. Eğer yapabilirsen al deriyi ve kes. Yapamayacaksan söyle. Demedi deme. Eğer bir yıl geçmeden bu çizmenin biçimi bozulur veya dikişlere atarsa seni içeri tıktırırım. Eğer hiçbir şey olmazsa 10 ruble veririm sana.'' Alabildiğine korkan Simon diyecek söz bulamıyordu. Mihail'e bakıp değseyle dürterek fısıltıyla ''İş alayım mı?'' diye sordu. ''Al.'' Deryas'tan başını sağladı Mihail. Mihail'in önerisine uyup bir yıl boyunca biçim bozulmayacak, dikişleri atmayacak çizmeleri yapmaya kabul etti. Uşağına seslenen bey önü uzattığı sol ayağındaki çizmeyi çıkarmasını buyurdu. ''Ölçünü al.'' dedi. Simon ölçü kağıdını alıp diz çökerek beyin çorabını kirletmemek için elini iyice önlüğüne silip ölçü almaya gitti. En başta ayak tabanını ölçtü. Kağıt endazesini ayağın üst tarafına dolayıp baldır ölçüsünü çıkardı. Ancak kağıt endazesi kısa geliyordu. Adam baldırları ağaç kökleri gibi kalındı. ''Risk kısmını sakın dar yapma.'' Simon bir kağıt şerit daha ekledi. Bey, çoraplı ayak parmaklarını çıtırken bağradakileri gözlemeye başladı. Meğer o sırada fark etti. ''O da kim?'' dedi. ''Kalfan, zimelerinizi o dikecek.'' ''Unutma ha, öyle sağlam yapsın ki bir yıl dayanacak.'' Simon kalfasına baktığında onun beye bakmadığını, sanki biri varmışçasına gözlerini beyin arkasında bir yere çevirdiğini fark etti. Meğer bakarken birden gülümsedi. Yüzü ışıldadı. ''Niye sırıtıyorsun ahmak?'' diye kükredi bey. ''Öyle sırıtacağın çizmeleri vaktinde nasıl bitireceğini düşünsene.'' ''Tam vaktinde hazırlanacaktır, emin olun.'' dedi Mahiyel. ''Bunu unutayım deme sakın.'' dedi bey. Çizmelerini, kökünü giyip kapıya doğru ilerledi ama başını eğmeyi unuttuğu için kafası şapkasının üstüne çarptı. Somurtulu sövgüler savurup başını ovuşturdu. Sonra arabasından kurularak çekti gitti. Bey çıktıktan sonra Simon Mihail'e ''Ne adam ama, dağ gibi, başına kalasla bile vursan bir şey olmaz. Kaba az daha devriliyordu ama ona bir şey olmadı.'' Matryona ''İnsan öyle bir hayatı olursa nasıl boğa gibi güçlü olmasın ki?'' dedi. ''Böylelerine az daha bile dokunamaz.'' Simon kafasına işi kabul ettik etmesine ama bu işten inşallah ağzımız yanmaz. Deri yapağı biçilmez. Benim nemtun biri. Küçücük bir hataya bile affetmez. Senin gözlerin daha keskin. Ellerin benimkinden ıslı. Ölçüye göre çizmeleri kes. Yüzünün son dikişlerini ben yaparım. Kalfa verilen buyruğa uydu. Deriyi alıp masaya serdi. Uygun biçimde katlayıp elindeki bıçakla kesmeye başladı. Matryona gelip Mihail'in deri kesişini izlemeye başladı fakat onun yaptığını görünce afalladı. Çizme yapım işini izlemeye alışkındı. Fakat kalfa deriyi farklı bir biçimde kesiyordu. Konuşmak, bir şey söylemek istedi ama içinden ''Ben çizmelerin nasıl yapılacağını belki de ben bilmiyorumdur.'' diye geçirdi. Mihail elbette nasıl yapılacağını bilir. Ben hiç sesimi çıkarmayayım. Deriyi kesen Mihail bir iplik aldı. Çizmelerinki gibi iki ucundan değil, bir ucundan terlik gibi dikmeye kuruldu. Matryona'nın kaygıları çoğaldı ama yine de karışmadı. Mihail vakit öğlene buluncaya dek dikiş dikti. Simon öğlen yemeği için kalkınca Çevresine bakan deve kalfasının beyin getirdiği deriden bir çift terlik diktiğini fark etti.
Tanrım!
Diye inledi Simon. Benimle bir yıldır çalışıp da bugüne kadar hiç hata yapmayan sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Diye geçirdi içinden. Bey, şeritli, ucu bol uzun çizmeler sipariş etmişti. Kalfem ise hafif terlikler dikmiş ve güzelim deriyi mahvetmiş. Bey'e ne diyeceğim ben? Böyle bir deriyi asla bulamam.
Sen ne yaptın dostum?
Diye sordu kalfasına.
Beni öldürdün. Bey'in uzun çizmeler istediğini sen de biliyorsun ama bu yaptığın ne?
Kalfasını azarlamaya koyulmuştu ki kapının çıngırdağı çaldı birden. Eşlikte biri vardı. Pencereden dışarıya göz attılar. Bey'in yanında demincecik gördükleri uşak kapıya girdi.
Kolay gelsin dedi.
Sağ olun, hoş geldiniz dedi Simon. Size bir yardımım dokunabilir mi?
Hanımefendi çizmeler için gönderdi beni.
Ne olmuş çizmelere?
Onlara ihtiyacımız yok artık.
Bey, sizleri ömür.
Olamaz.
Buradan çıkıp eve gitmesi bile nasip olamadı. Arabadayken eceli geldi. Eve geldiğimizde uşaklar araba kapısından açınca yeri yuvarlanıverdi. Öleli çok olmuştu. O kadar da ağırdı ki zor bela taşıyabildik. Hanımefendi size gitmemi isteyip kendisi için çizme siparişi veren ve deri bırakan beyin artık çizmeye ihtiyacı yok. Maaşı için en çabuk tarafından hafif terlikler dikirsin demin buyurdu. Bunları söylemek için geldim. Kalfa derinin kalanını topladı. Sarıp paketledi. Hazırladığı terlikleri birbirine vurup önlüğüne sildi. Kalan deriyle beraber uşağa verdi. Uşak kolay gelsin diyerek çıkıp gitti. Aradan yıllar geçti. Mihail Simon'un yanına geleli 6 yıl olmuştu. Hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Bir yere çıkmıyor, gerekmediği zamanlarda konuşmuyordu. Bunca yılda sadece 2 kez gülümsemişti. İlki Matryona kendine yemek verdiğinde, diğeri bir barakalarına geldiğinde. Kalfasını alabildiğini hoşnuttu Simon. Ona nereden geldiğini bir daha sormamıştı. Tek korkusu Mihail'in onlardan ayrılma ihtimaliydi. Hepsinin evde olduğu bir gündü. Matryona ocakta yemek pişiriyor, çocuklar oynaşıyor, Simon bir pencere önünde dikiş dikiyor, Mihail diğer pencere önünde bir ayakkabının topuğuyla uğraşıyordu. Çocuklardan biri Mihail'in yanına koşup omuzuna yaslanarak dışarı baktı.
Mihail amca bak bir kadın geliyor. Yanında küçük çocukları var. Bize geliyorlar sanki. Kızlardan birinin ayağı aksıyor.
Mihail de işini bırakıp çocuğun işaret ettiği yere baktı. Simon şaşkındı. Mihail'in sokağa baktığı görünmemişti. Fakat şimdi pencereye dayanmış, gözleri bir noktaya sabitlemişti. Simon da aynı yere baktığında şık giyinimli bir kadının barakalarına doğru ilerlediğini gördü. Kadın kürklü, yün şanlarla örtülmüş iki küçük kızın elinden tutmuştu. Kızlar birbirine iki su damlası kadar benziyordu. Ama birinin sol bacağı diğerinden kısa olduğu için aksayarak ilerliyordu. Kadın avludan geçip hole vardı. Aranarak kapı kolunu bulup önce çocukları içeri soktu. Sonra da kendisi geldi.
Kolay gelsin.
Sağ olun. Buyurun dedi Simon. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kadın masanın yanına ilişti. İki küçük kız içeridekileri meraklı bakışlarla süzüp annelerinin dizlerine yaslandılar. Bu çocukları için yazlık ayakkabı yaptırmak istiyorum.
Yaparız. Gerçi bu kadar küçük ayakkabı yapmadık hiç. Ancak şeritli veya şeritsiz keten tabanlı ayakkabılar dikebiliriz. Kafam işinin erbabıdır.
Simon dönüp Mihail'e baktığında onun işi ara vermiş, gözlerini ayırmadan kızlara baktığını gördü. Kızlar kara gözlü, toraman, al yanaklı, sevimli çocuklardı ve kılık kıyafetleri düzgündü. Yine de Mihail neden onlara öyle baktığını anlayamadı Simon. Bunu birazcık şaşkınlık verici bulduysa da Mihail onları tanır gibi bakıyordu. Kadınla ayakkabıların kaça mal olacağına dair konuşmayı sürdürmüştü. Ödenecek parada karşılaştırılınca ölçü almaya koyuldu. Kadın ayağı aksayan kızı dizlerine oturttu. Küçük kızdan iki ölçü alın. Biri sağlam, diğeri aksan ayağı için. Diğer kızın da ayağı aynı büyüklükte. Onlar ikiz. Simon bir yandan ölçü alırken bir yandan da ayağı aksayan kız hakkında merak ettiklerini soruyordu. Ne oldu ona? Öyle sevimli bir kız ki. Doğuştan mı öyle? Diye sordu.
Hayır, sonradan öldü. Dizini annesi ezmiş.
Kadının kim olduğunu, çocukların neyin nesi olduğunu merak eden Matryona daha konuşmalara katıldı ara sıra.
O anneleri siz değilsiniz.
Öyle mi? Diye sordu.
Değilim hanımcığım. Anneleri de değilim. Bir yakınlarda. Ben onları evlat edindim sadece. Kendi çocuklarınız olmasına karşın onları bu kadar seviyorsunuz ha? Sevmem mi? İkisini de ben emzirdim. Benim de bir çocuğum vardı. Ama tanrı onun yanına aldı. O çocuğuma bile bunca düşkün değildim. Gerçek çocuklarım değil ama onları çok seviyorum.
Bu çocuklar kimin peki?
Kadın çocukların öyküsünü anlattı. Yaklaşık 6 yıl önce anneleri babaları art arda göçüp gitti. Babaları salı, anneleri ise cuma günü defnedildi. Bu yavrular babalarının ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldiler. Anneleri hemen öldü. Kocam o zamanlarda köyde rençberdi. Bu çocukların aileleri kapı komşumuzdu ve bahçelerimiz yan yanaydı. Bir başına bir adam olan babaları ormanda ağaç keserdi. Bir gün ağaç keserken kestiği ağaç üstüne devrilmiş. Tam göğsüne düşen ağaç adamcağızın içini dışına çıkarmış. Son nefesini vermeden önce evine güç bela taşımışlar. Bu olayın atlasında karısı bu çocukları doğurdu. Yoksul, kimsesizdi. Yanında kalacak birileri yoktu. Çocuklarını kendi başına doğurdu ve ölüme kendi başına gitti. Ertesi sabah yoklamaya gittim onu. Fakat barakasına girdiğimde bir çare kadının bedeni soyup katılaşalı uzun zaman olmuştu. Can çekişmesi sırasında bu çocuğun üzerine yuvarlanıp dizini ezmiş. Barakaya köylüler doluşmuştu. Hemen bir tabut hazırlayıp ölü yıkayıp toprağa verdiler. Bebekler bir başına kalıverdi. Onlar ne olacaktı? Köyde o günlerde emzikli bebesi olan tek kadın bendim. 8 aylık bir yavrum vardı. Bunun üzerine bu yetimleri bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler dolaşıp onlara ne yapacaklarını tartıştılar. Sonunda bana, Mary, çocuklar şimdilik seninle kalsalar iyi olur. Sonra bir çare düşünürüz, dediler. İlk zamanlarda ayağa aksayan çocuğu emzirmiyordum. Ne de olsa çok yaşamayacak diyordum. Sonra oturup düşündüm. Bu günahsızlar ne diye sefil olsun. Merhamet edip onu da emzirmeye başladım. Oğlum ve bu ikizleri kendi üstümle besliyordum. Sağlıklı, güçlüydüm. Bol bol yemek yiyordum. O günlerde üstüm öyle çoğaldı ki göğüslerimden taşları bile oluyordu. Kimi zaman biri beklerken ikisini aynı anda beslerdim. Biri doyduğunda üçüncüye gelirdi sıra. Tanrı yaşı 2'yi bulamayan yavrumu yanına alıp bu çocukları büyütmemi buyurdu. Çiftimiz çubuğumuz vardı. Ama o çocuktan başka çocuğumuz olmadı. Kocam şimdi de Yemen'de bir mısır tüccarının yanında çalışıyor. Parayla sıkıntımız yok. Ama benim kendi çocuğum olsaydı, bu küçükler olmasa da hayata zor dayanırdım. Onları öyle çok seviyorum ki, benim her şeyim bu ikizler. Kadın bir eliyle ayağa aksayan küçüğü dizlerine bastırıyor, diğer eliyle de kendi gözyaşlarını siliyordu. Matryona at üstüne güzel söylemiş, insan ailesiz yaşayabilir ama tanrısız asla. Böylece konuşurlarken Aslan içeriği, Nihal'in durduğu köşede çıkan bir çimşek aydınlatığı gibi oldu. Ona baktıklarında elleri dizlerinde, gözleri tavana çevrili, gülümseyen yüzüyle gördüler. Kadın kızlarını alıp çıktı. Nihal oturduğu yerden kalktı. Elindeki işi bir kenara bırakıp ellerini çıkardı. Başını eğerek ustasıyla karısını selamlayıp "Hoşça kalın," dedi. "Tanrı'nın merhametine uğradım. Eğer bir hatam olduysa siz de beni affedin." Mehal'ın üzerinde bir ışığın parladığını gördüler. Simon da kalkıp kalfasını selamlayarak "Mehal, sen herhangi biri olmadığını biliyorum. Gitmemeni istemeye ve seni sorgulamaya niyetim yok. Sadece şunu yanıtla. Seni bulup buraya getirdiğimde alabildiğine perişan ve kederliydin. Fakat karım sana yemek verdiğinde ona gülümsedin. Yüzün aydınlandı. Bey ayakkabı yaptırmaya geldiğinde bir daha gülümsedin. Yüzünün aydınlığı çoğaldı. Son olarak da deminki kadın çocuklara geldiğinde bir daha gülümsedim ve yeni yüzünün aydınlığı arttı. Bilmek istediğim şu, yüzün neden böyle ışıklanıyor ve neden sadece üç kez gülümsedin? Mihal, cezalandırılmıştım ama Tanrı beni bağışladı. Yüzüm bundan dolayı aydınlanıyor. Üç kez gülümseme nedenime gelince, Tanrı beni üç gerçeği öğren diye yollamıştı. Öğrendim. İlki, karım bana acıdığında bunun için ilk kez gülümsedim. İkincisi, beşinci siparişi vermeye geldiğinde bir daha gülümsedim. Son olarak da o anında çocukları gördüğümde, üçüncü ve son gerçeği de öğrendiğimde, ustası,
Tanrı'nın sana verdiği ceza neydi Mihal? Bir de değindirilmiş gerçek nedir? Söyle ben de öğreneyim, dedi. Mihal, Tanrı onun yolundan ayrıldığım için cezalandırdı beni. Cennetin meleklerinden biri olmama karşın, onun buyruklarına karşı geldim. Tanrı, bir kadının canını almam için yollamıştı beni. Dünyaya vardığımda, kendi başına yatan bir kadıncağız gördüm. Kadın demin ikiz çocuklar doğurmuştu. Bebekler annelerinin yanına zor bela kımıldanıyorlar ama kadın ne yapsa onları göğüslerinden kaldıramıyordu. Beni gördüğünde canını alayım diye Tanrı'nın gönderdiğini anlayıp gözyaşlarını dökerek Tanrı'nın meleği, ey kocam kestiği ağacın altında kalıp az önce öldü. Kimim kimsem yok. Bu günahsızlar ölüp gidecek. Yalvarırım canımı alma. Ne olur onları emzirmeme, kalkıp büyüdüklerini görmeme yetecek kadar izin ver. Çocuklarına babaları olmadan yaşayamaz. Söylediklerini dinleyip bir çocuğu bir göğsüne, diğerini de kollarını uzatıp göklere yükselip onun huzuruna çıktım ve Tanrım, verdiğin görevi yerine getiremedim. Kadının kocası bir ağacın altında kalarak can vermiş. Kadın, ikiz yavrularının hatırına canını almayayım, çocuklarının büyüyüp yürüdüklerini göreyim diye yalvarıyor. Bu yüzden verdiğin görevi yerine getiremedim. Tanrı, git, annenin ruhunu teslim etmesini sağla ve üç gerçeği öğren. İnsan içinde ne vardır? İnsana verileni ve verilmeyeni öğren. İnsan ne ile yaşar? Öğren. Bunları öğrenip tekrar göklere dön. Bu sözler üzerine tekrar yere inip kanına ecel şerbeti sundum. Ve bir daha göğüslerinden düştüler. Bedeni yataktan düştü kadının ve çocuklardan birinin dizleri ezdi. Kadın ruhunu Tanrı'ya götürmek amacıyla kör üzerinde yükseliyordum ki bir esintiye yakalanıp yere düştüm. Kadıncağız ruhu kendi başına göklere yükseldi. Bense tekrar dünyaya otur beyin yanına düştüm.
Yoksul karı koca artık evlerinde kimi konuk ettiklerini biliyorlardı. Sevgiyle, saygıyla gözyaşı döktüler. Melek şöyle seslendi.
Bir başına ve çıplaktım. İnsanların ihtiyaçları neler olduğunu bilmiyordum. Açlıktan içim eziliyor, soğuk kemiklerimi işliyor fakat yapacağımı bilmiyordum. Bulunduğum tarihe yakın bir türbe gördüm. Başımı oraya sokup soğuktan korunabileceğimi düşünerek oraya gittim. Ancak türbenin kapısı kilitliydi. İçeri giremedim. Hiç değilse rüzgardan korunayım diye geçip türbenin arkasına oturdum. Karanlık basmıştı. Karnım açtı ve donmak üzereydim. Derken yoldan birinin geçtiğini gördüm. Elinde bir çift çizme tutuyor, kendi kendine konuşuyordu. İnsan dönüştüğümden beri ölümlü birine ilk görüşümdü bu. Yüzü korkunç görünüyordu. Başımı çevirdim. Adamı soğuktan nasıl korunacağını, ailesini neyle doyuracağını kendi kendine konuştuğunu duydum. Ben burada açlıktan, soğuktan neredeyse öleceğim, adamsa kendi derdine düşmüş. Onun bana yardımı olmaz, diye geçirdim içimden. Beni gören adam kaşları çatıldı. Yüzü biraz daha korkunçlaştı. Bulunduğum yeri bırakıp yolun öte yakasına geçti. Kendimi çok çaresiz hissettim. Fakat ansızın onun dönüp geldiğini gördüm. Başımı kaldırıp yüzüme baktığımda adamı neredeyse tanıyamıyordum. Demin yüzünde ölüm olan adam canlanmış, gençleşmiş gibiydi. Yüzünde Tanrı'nın ilahi ışığı vardı. Yaklaşıp giyinmem için bir şeyler verdi. Beni yanına alıp evine getirdi. Evine getirdiğinde karısı karşıladı bizi ve hemen konuşmaya başladı. Kadının hali kocasınınkinden daha korkunç görünüyordu ve soldukları havada ölümün kokusu vardı. Bu yüzden güçlükle soluk almaya başladım. Benim dışarının soğuğuna atılmamı istiyordu. Bunu yaptığımda hemen öleceğini biliyordum. Kocası bana Tanrı'yı anımsatınca kadın çarçabuk değişti. Yemek getirip yüzüme baktığında ben de ona bakıp ölümün onun üstünde sözü olmadığını gördüm. Hayat bağışlamıştı ona. Onun bu halinde de Tanrı'yı hissettim. Ardından Tanrı'nın ilk yaşta anımsadım. İnsan içinde ne vardır? İnsanın yüreğinde sevginin egemen olduğunu öğrendim. Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeyleri bana açık etmesiyle rahatlıyordum. İlk kez bunun için gülümsedim. Ancak öğreneceklerim bitmemişti daha. İnsan neyin verilmediği ve insanın neyle yaşadığı. Evimizde yaşıyordum. Bir yıl geçti. Günün birinde biçimi bozulmayacak, dikişleri atmayacak çizmeler isteyen bir bey geldi. Yüzüne baktığımda omuzlarının üstünde arkadaşımı Azrail'i gördüm. O meleği benden başka gören olmamıştı. Adama bir yıl sonra hazırlanıyor ama akşam var mı da öleceğini bilmiyor diye düşündüm. Hemen Tanrı'nın ikinci buyruğunu anımsadım. İnsana verilmeyen nedir? İnsanın sevginin egemen olduğunu biliyordum. Artık onun neyin verilmediğini de anlamıştım. Kendi gereksinimlerinin bilgisi. İkinci kez gülümsedim. Hem arkadaşımı görmekten hem de Tanrı'nın ikinci buyruğunu esinlemesinden dolayı bahtiyardım. Fakat bilmem gerekenler bitmemişti. İnsanın neyle yaşadığı. Tanrı son derste esinleyinceye kadar beklemeyi sürdürdüm. Altıncı yıl kadınla ikiz çocuklar geldiler. Kızları hemen tanıdım ve markalamayı nasıl başardıklarını öğrendim. Neler yaşadıklarını öğrenince düşündüm. Anaları, çocuklar hatırına bana yalvarmış, bu sahabilerinin kendi başına yaşamayacaklarını söyleyince inanmıştım. Fakat onlarla yabancı biri ilgilenmiş, besleyip büyütmüştü. Öz çocuğu gibi sevdiğini görünce gözyaşı döktüm. Kadında can bağışlayan Tanrı'nın varlığını sezdim. İnsanı yaşatan şeyi, öğrenmem gereken son şeyi de öğrendim. Tanrı beni bağışlayıp son derste esinlemişti. Üçüncü kez gülümsedim. Sözlerini son veren beliğin üstündeki elbiseler yok olup insanın gözüne dayanamayacağı bir ışıkla kaplandı. Sesi o kadar yükseldi ki göklerden geliyor gibiydi. Melek, anne, çocuklarına neye gereksinim olduğu bilgisi bağışlanmadı. Varsıl bir de gereksiminin ne olduğunu bilmiyordu. Kimselere karanlık çöktüğünde çizmemi, cesedine giydirecek terlikler mi gereksinim olduğu açıklanmadı. O günahsız yavrular sağ kaldıysa annelerinin özeni sonucu değil, onları hiç tanımamasına karşın merhamet edip sevgi besleyen bir kadın var diyeydi. İnsanların tüm kendilerini nasıl rahat edeceklerini düşünerek değil, insanlara verdikleri sevgiyle var kalırlar. Daha önceleri Tanrı'nın insana hayattan tat alması için arzular bağışladığını biliyordum. Bugün ise anladım ki şu gerçek bunlara kat kat aşıyor. Biliyorum ki Tanrı kullarının ayrı ayrı değil, beraberce yaşamalarını istiyor. Bundandır ki her birine kendi gereksinimlerini değil, her birine hepsi için gerekenleri esinliyor. Biliyorum ki insanlar sadece kendilerini düşünerek var kalıyor gibi görünseler de aslında onlara hayat veren tek şey sevgidir. Seven Tanrı'ya, Tanrı sevene yaklaşır. Sevgiyi var eden sadece odur çünkü. Melek Tanrı'ya şükrederken sesi bütün barakayı inletti. Barakanın damı yarıldı. Göz kamaştıracak kadar parlak ışınlar göğe doğru yükselmeye başladı. Simon, karısı, çocuklar yere kapaklandılar. Melek gökyüzüne yükselmişti. Simon gözlerini açtığında barakası eskisi gibiydi.